Ayrım 2. Sayfa 28. Dışarı çıktım. Babam koridorda duruyordu. Sağ elini kaldırıp parmaklarını yelpaze gibi açtı. Ben de sol elimi kaldırıp parmaklarımı açtım ve parmaklarımızı birbirine değdirdik. Bunu yapıyoruz çünkü babam bazen bana sarılmak istiyor ve ben insanlara sarılmaktan hoşlanmıyorum. Onun yerine böyle yapıyoruz ve bu beni sevdiği anlamına geliyor. Sonra polis koridorun sonundaki başka bir odaya kadar onu takip etmemizi söyledi. Odada bir masa ve 3 sandalye vardı. Masanın uzak köşesindeki sandalyelere oturmamızı söyledi ve kendisi de diğer taraftakine oturdu. Masada bir kayıt cihazı vardı. Ona beni sorguya çekerken kaydedip etmeyeceğini sordum. Buna gerek olduğunu sanmıyorum, dedi. Adam polis müfettişiydi. Bunu üniforma girmiyor oluşundan anladım. Ayrıca çok kıllı bir burnu vardı. Sanki burun deliklerinde 2 tane çok küçük fare varmış gibi görünüyordu. Babanla konuştum. Polise istemeden vurduğunu söylüyor, dedi. Hiçbir şey söylemedim çünkü bu bir soru değildi. Polise isteyerek mi vurdun, dedi. Evet, dedim. Yüzünü buruşturdu ve ama polisin canını yakmak istememiştin değil mi? Biraz düşündüm ve hayır, polisin canını yakmak istememiştim. Sadece onun dokunmasını engellemek istedim, dedim. Sonra bir polis memuruna vurmanın yanlış olduğunu biliyorsun değil mi, dedi. Biliyorum, dedim. Birkaç saniye bir şey söylemedi. Sonra köpeği sen mi öldürdün Christopher, diye sordu. Köpeği ben öldürmedim, dedim. Polise yalan söylemenin yanlış bir şey olduğunu ve bunu yaparsan başın çok büyük bir belaya gireceğini biliyor musun, dedi. Evet, dedim. Peki köpeği kimin öldürdüğünü biliyor musun, dedi. Hayır, dedim. Doğru mu söylüyorsun, dedi. Evet, her zaman doğruyu söylerim, dedim. Ve o, tamam, sana bir uyarı vereceğim, dedi. Bu uyarı sertifika gibi saklayabileceğim bir şey mi olacak, kağıda yazılı bir şey mi, diye sordum. Hayır, yaptığın şeyle, yani bir polis memuruna vurmanla ama bunun bir kaza olmasıyla ve aslında ona zarar vermek istememiş olmanla ilgili bir rapor tutacağız, dedi. Ama bu bir kaza değildi, dedim. Ve babam, Christopher lütfen, dedi. Polis ağzını kapadı ve burnundan yüksek sesle nefes verdi ve eğer başını tekrar belaya sokarsan bu raporu çıkartacağız ve sana daha önce uyarı verildiğini göreceğiz ve işi daha ciddiye alacağız. Ne demek istediğimi anlıyor musun, dedi. Anladığımı söyledim. Sonra gidebileceğimizi söyledi ve ayağa kalkıp kapıyı açtı ve geldiğimiz koridordan geri yürüyerek giriş masasının önüne geldik. Plastik bir torbanın içine konmuş olan içre çakımı, ip parçamı, tahta yap bozumu ve farem Toby için 3 paket fare mamasını ve 17.47 pound'umu ve atışımı ve ön kapının anahtarını alarak babamın dışarıda park edilmiş kamyonetine binip eve döndük. Ben yalan söylemem. Annem bunun iyi bir insan olmamdan kaynaklandığını söylerdi. Ama bunun nedeni iyi bir insan olmam değil. Bunun nedeni yalan söyleyememem. Annem güzel kokan, ufak tefek bir insandı. Ve bazen önden fermuarlı pembe renkli bir hırka giyerdi. Ve hırkanın sol göğsünde Berghaus yazan küçük bir etiket vardı. Yalan olmamış bir şey için oldu demektir. Ama belli bir yerde, belli bir zamanda tek bir şey olmuştur. Ve o anda o yerde olmamış olan sonsuz şey vardır. Ben olmamış bir şeyi düşünmeye başlayınca, olmamış olan diğer bütün şeyleri düşünmeye başlıyorum. Örneğin ben bu sabah kahvaltıda Ready Break yedim ve ahududu sıcak süt içtim. Ama Shreddies yediğimi ve bir fincan çay içtiğimi söylesem, mısır gevreğiyle ve limonatayla ve lafayla Dr. Pepper içmemiş olduğumu düşünmeye başlıyorum. Ve kahvaltımı aslında mısırda yapmadığımı, odada bir gergedan olmadığını ve babamın dalgıç kıyafet giymediğini ve bunun gibi daha bir sürü şeyi düşünmeye başlıyorum. ve bunları yazmak bile beni şaşırtıp korkutuyor. Sanki çok yüksek bir binanın en tepesinde durup aşağıdaki binlerce eve ve arabaya baktığımda ve kafam bütün bunlarla dolu olduğu için olduğum yerde dengede durup parmakla tutunmayı unutup aşağıya düşüp öleceğimi sandığımda olduğu gibi. Sıradan romanları sevmememin diğer bir nedeni de onların gerçekten olmamış şeylerle ilgili yalanlarla dolu olması ve bunun kafamı karıştırması ve beni korkutması. Ve bu yüzden burada yazdığım her şey gerçek. Eve giderken gökyüzünde bulutlar vardı. Bu yüzden Samanyolu'nu göremedim. Özür dilerim dedim. Çünkü babam karakola gelmek zorunda kalmıştı ve bu kötü bir şeydi. Önemli değil dedi. Köpeği ben öldürmedim dedim. Biliyorum dedi. Sonra da Christopher beladan uzak durmalısın tamam mı dedi. Başımın belaya geleceğini bilmiyorum. Wellington'ı sevdiğim için merhaba demek istemiştim ama birinin onu öldürmüş olduğunu bilmiyordum dedim. Babam bundan sonra başkalarının işine burnunu sokma yeter dedi. Kısa bir süre düşündüm ve Wellington'ı kimin öldürdüğünü bulacağım dedim. Ondan sonra babam, biraz önce söylediklerimi dinlemedin mi Christopher dedi. Evet, söylediklerini dinledim ama biri öldürü Düğünde bunu kimin yaptığını bulmalısın ki o kişi cezalandırılsın dedim. O kahrolası bir köpek Christopher. Kahrolası bir köpek dedi. Bence köpekler de önemlidir dedim. Yeter artık dedi. Ondan sonra ben acaba polis onu kimin öldürdüğünü bulup cezasını verecek mi dedim. Ondan sonra babam direksiyona yumruk attı ve araba hafifçe yolun ortasına çizilmiş olan şehrin diğer tarafına doğru geçti. Ve babam, "Yeter artık dedim, Tanrı aşkına!" diye bağırdı. Kızgın olduğunu anladım. Çünkü bağırıyordu ve onu kızdırmak istemediğim için eve gidene kadar başka hiçbir şey söylemedim. Ön kapıdan içeri girdiğimizde mutfağa gidip Toby için bir havuç aldım. Yukarı çıkıp odamın kapısını kapattım ve Toby'yi kafesinden dışarı saldım ve ona havucu verdim. Sonra bilgisayarımı açtım ve 76 kere Mayın Tarlası oyununu oynadım ve en zor seviyeyi en iyi süre olan 99 saniyeden sadece 3 saniye daha geç olan 102 saniyede bitirdim. Saat 02:07'de dişlerimi fırçalayıp yatmadan önce bir bardak portakal suyu içmek istediğime karar verdim ve mutfağa indim. Babam televizyonda bilardo izliyordu ve viski içiyordu. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Wellington'a mı üzüldün? Dedim. Bana uzun süre baktı ve burnuyla havayı içine çekti. Ondan sonra, evet Christopher, öyle de denebilir. Kesinlikle öyle de denebilir, dedi. Onu yalnız bırakmaya karar verdim çünkü ben de üzgün olduğumda yalnız bırakılmak isterim. O yüzden başka bir şey söylemedim. Sadece mutfağa gittim, portakal suyumu aldım ve odama çıkardım. Annem 2 yıl önce öldü. Bir gün okuldan eve geldiğimde kapıyı kimse açmadı ve mutfak kapısının arkasındaki saksının altında sakladığımız yedek anahtarı aldım. İçeri girdim ve daha önce yapmaya başladığım Airfix Sherman tank modelini yapmaya devam ettim. 1,5 saat sonra babam işten eve geldi. Babamın yanında çalışan Rodri diye biriyle birlikte kazan tamiri ve kalorifer bakım işleri yaptığı bir iş yeri var. Kapımı çalıp açtı ve annemi görüp görmediğimi sordu. Görmediğimi söyledim ve aşağıya inip telefonla konuşmaya başladı. Ne konuştuğunu duymadım. Sonra odama geldi ve bir sürenin dışarı çıkması gerektiğini ve bunun ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi. Eğer bir şeye ihtiyacım olursa onu cep telefonundan aramamı söyledi. 2,5 saat gelmedi. Geldiğinde aşağıya indim. Mutfakta oturmuş arka pencereden arka bahçeye, havuza, oluklu saçtan yapılmış çitlere ve Main Street caddesindeki Normandiyalılar tarafından yapılmış olduğu için şato gibi görünen kiliseye doğru bakıyordu. Babam, korkarım anneni bir süre göremeyeceksin dedi. Bunu söylerken bana bakmadı. Pencereden dışarı bakmaya devam etti. Genellikle insanlar seninle konuşurken yüzüne bakar. Ne düşündüğümü anlamaya çalıştıklarını bilirim. Ama ben onların ne düşündüğünü anlamam. Bu bir casus filminde, içinde tek yönlü bir ayna olan bir odada konuşmak gibidir. Olmak gibidir. Ama bu güzeldi. Babamın benimle konuşurken bana bakmaması. Neden? Dedim. Çok uzun bir süre bekledi. Sonra, annenin hastaneye gitmesi gerekti, dedi. Onu ziyaret edebilir miyiz diye sordum. Çünkü hastaneleri severim. Üniformaları ve makineleri severim. Babam, hayır, dedi. Neden diye sordum. Dinlenmesi gerek. Yalnız kalması gerek, dedi. Bir psikiyatri hastanesi mi, dedim. Babam, hayır. Normal bir hastane. Hastalığı, kalbiyle ilgili. Ona yemek götürmemiz gerek, dedim. Çünkü hastanelerde yemeklerin çok kötü olduğunu biliyordum. Bizim okuldaki David'in daha iyi yürüyebilmesi için baldırındaki kasın uzatılması gerekmiş ve ameliyat olmak için hastanede kalmıştı. Hastanedeki yemeklerden nefret ettiği için annesi ona her gün yemek götürüyordu. Babam uzun süre durduktan sonra, sen okuldayken ben ona yemek götürüp doktorlarına veririm. Onlar da annene verir, tamam mı? Dedi. Ama sen yemek pişirmeyi bilmezsin ki, dedim. Babam ellerini yüzüne koydu ve Christopher Buck, Marks and Spencer'dan hazır yemek alıp onu götürürüm. Bu onun hoşuna gider, dedi. Ona bir geçmiş olsun kartı hazırlayacağımı söyledim. Çünkü biri hastaneye yattığında kart yollanır. Babam kartı ertesi gün götüreceğini söyledi. Otobüsle okula giderken peş peşe 4 kırmızı araba gördüm. Bunun anlamı o günün iyi bir gün olacağıydı. O yüzden Wellington için daha fazla üzülmemeye karar verdim. Okuldaki psikiyatrist Bay Jevons, merkezinde bana neden peş peşe 4 kırmızı arabanın iyi bir gün, peş peşe 3 kırmızı arabanın iyi sayılabilir bir gün, peş peşe 5 kırmızı arabanın süper iyi bir gün olduğunu ve neden peş peşe 4 sarı arabanın kimseyle konuşmadığım, tek başıma oturup kitap okuduğum ve öğlen yemeğimi yemediğim ve hiç risk almadığım kara günlerden biri anlamına geldiğini sordu. Ayrıca oldukça mantıklı biri olduğum ve böyle pek de mantıklı olmayan bir şekilde düşündüğüm için çok şaşırdığını da söyledi. Her şeyin düzen içinde olmasının hoşlandığımı söyledim. Ve her şeyin düzenli olmasının bir yolda mantıklı olmasıdır. Özellikle bu şey sayılar ya da bir iddiaysa. Ama her şeyi düzene koymanın başka yolları olduğunu ve bu yüzden iyi günlerim ve kara günlerim olduğunu söyledim. Ve ofiste çalışan bazı insanların sabah evden çıkıp işe gelirken havanın güneşli olduğunu gördüklerini, bunun onları mutlu ettiğini, ama yağmur yağdığını gördüklerini, mutsuz olduklarını, ama aradaki bu farkın meteorolojik bir olay olduğunu ve eğer bir ofiste çalışıyorlarsa hava durumunun günlerinin iyi ya da kötü geçmesiyle hiçbir alakası olmadığını söyledim. Babamın her sabah kalktığında çoraplarını giymeden önce pantolonunu giydiğini ve bunun mantıklı olmadığını ama bunu her zaman böyle yaptığını çünkü her şeyin bir düzen içinde olmasından hoşlandığını söyledim. Ayrıca ne zaman üst kata çıksa hep basamakları ikişer ikişer çıkar ve ilk olarak sağ adımını atar. Bay Jevons çok akıllı bir çocuk olduğumu söyledi. Ben de akıllı olmadığımı söyledim. Sadece olayların nasıl olduğunu fark ediyorum ve bu akıllılık değildi. Bu sadece gözlemci olmaktı. Akıllı olmak, olayların nasıl olduğuna bakıp elindeki verilerle yeni bir şey ortaya çıkarmaktır. Evrenin genleşmesi ya da bir cinayeti kimin işlediğini bulmak gibi. Ya da birinin ismine bakınca her harfe birden 26'ya kadar bir numara verip A1, B2 ve benzeri o numaraları kafanda toplayıp her ismin bir asal sayı ettiğini bulmak gibi. Örneğin Hazreti İsa 115 ya da Scooby-Doo 113 ya da Sherlock Holmes 160 ya da Dr. Watson 175. Bay Jevons bunu yapmanın kendimi güvende mi hissettirdiğini sordu. Yani böyle her şeyin düzen içinde olmasını sağlamanın. Ona evet dedim. Sonra bir şeylerin değişmesinden hoşlanıp hoşlanmadığımı sordu. Bir şeylerin değişmesinin beni rahatsız etmeyeceğini söyledim. Örneğin eğer astronot olabilirsen bu, kız olmak ya da ölmek dışında insanı hayal edebileceği en büyük değişikliklerden biri olur herhalde. Astronot olmak isteyip istemediğimi sordu. İstediğimi söyledim. Astronot olmanın çok zor olduğunu söyledi. Bunu bildiğimi söyledim. Önce hava kuvvetlerinde memur olman gerek ve orada bir sürü emir alıp her an birilerini öldürmeye hazır olmalısın ve ben emir alamazdım. Ayrıca Platon olabilmek için gereken 20/20 görüş yeteneğim de yoktu. Ama insanın gerçekleşme ihtimali çok az olan bir şeydi. İsteyebileceğini söyledim. Bizim okuldaki Francis'in ağabeyi Terry, beni bir markette alışveriş arabalarını toplama ya da hayvanat bahçesinde eşeklerin bokunu temizleme işine bile zor alacaklarını ve milyarlarca pahalılık füzeleri asla gerzekleri kullandırmayacaklarını söyledi. Bunu babama söylediğimde Terry'nin ondan daha akıllı olduğum için beni kıskandığını söyledi. Bence böyle bir şey düşünmek çok aptalcaydı çünkü onunla bir yarışta değildik. Ama Terry aptaldır. Yani quod erat demonstrandum, yani Latince ispatlanacak şey ispatlandı. Ben gerzek değilim. Spastikleri böyle diyorlar. Gerzek olan Francis gibi değilim yani ve büyük ihtimalle astronot olamasam da üniversiteye gidip matematik eğitimi alacağım ya da fizik ya da hem matematik hem fizik. Bu çok başarılı öğrencilere çift diploma veren özel bir okul. Çünkü matematik ve fiziği seviyorum ve bu konularda çok iyiyim. Ama Terry üniversiteye gitmeyecek. Babam Terry'nin sonunun büyük ihtimalle hapishane olacağını söylüyor. Terry'nin kolunda ortasından bıçak geçen kalp şeklinde bir dövme var. Ama bu yaptığım konu dışına çıkmak oluyor ve şimdi o günün iyi bir gün olduğu gerçeğine döneceğim. O gün iyi bir gün olduğu için Wellington'ı kimin öldürdüğünü bulmaya çalışmaya karar verdim. Çünkü iyi bir gün proje ve planlar yapma günüdür. Bunu Siyapan'a söylediğimde, bugün hikaye yazma günümüz. Sen de Wellington'ı buluşunu ve karakola gidişini yazsana dedi. İşte bunu o zaman yazmaya başladım. Ve Siyapan da yazım hataları, dil bilgisi ve dipnotlar konusunda yardım edeceğini söyledi. Annem 2 hafta sonra öldü. Onu görmeye hastaneye gitmedim. Ama babam Marks and Spencer's'tan ona bir sürü yemek götürdü. Babam annemin iyi göründüğünü ve iyileşmeye başladığını söyledi. Bana sevgilerini yollamış ve geçmiş olsun kartımı yatağının başucundaki masaya koymuş. Babam annemin kartı beğendiğini söyledi. Kartın üstünde araba resimleri vardı. Şuna benziyordu. Onu okuldaki resim öğretmeni Bayan Peters'la birlikte yaptım. Muşamba baskısından yapıldı. Bir parça muşambanın üstüne bir resim çiziyorsun. Ondan sonra Bayan Peters bir Stanley bıçağıyla resmi kesip çıkarıyor. Ondan sonra muşambanın üstüne mürekkebi sürüyorsun ve kağıdın üstüne batırıyorsun. Bu yüzden bütün arabalar aynı görünüyordu. Çünkü bir tane araba yapıp onu kağıdın üstüne 9 kez bastırdım. Ve bir sürü araba yapmak Bayan Peters'ın fikriydi. Bu fikri sevdim. Ve o gün annem için süper iyi bir gün olsun diye bütün arabaları kırmızı renkli yaptım. Babam annemin kalp krizinden öldüğünü ve bunun beklenmedik bir şey olduğunu söyledi. Ne çeşit bir kalp krizi dedim. Çünkü çok şaşırmıştım. Annem sadece 38 yaşındaydı ve genellikle daha yaşlı insanlar kalp krizi geçirirdi. Ve annem çok aktif biriydi ve her gün bisiklete binerdi ve tavuk ve sebze gibi lif yönden zengin, doymamış yağ oranı düşük yiyecekler yerde. Babam annemin ne çeşit bir kalp krizi geçirdiğini bilmediğini ve böyle sorular sormanın sırası olmadığını söyledi. Büyük ihtimalle anevrizmadır dedim. Kalp krizi kalpteki kaslardan bazılarının kalınlaşmaması ve kasların ölmesi sonucu olur. Asıl olarak 2 çeşit kalp krizi vardır. İlki embolidir. Bu bir kan pıhtısını kalbe kan götüren damarlardan birine tıkaması sonucu olur. Ve bunun olmasını aspirin içerek veya balık yiyerek önleyebilirsin. Eskimoğullarda bu kalp krizi çeşidine rastlanmamasının nedeni balık yemeleri ve balığın kanın batılaşmasını önlemesidir. Ama eğer vücutlarının bir yerinde derin bir kesik olursa kan kaybından ölebilirler. Anevrizmada ise damarlardan biri çatlar ve kan başka bir yere sızdığı için kalp kaslarına ulaşamaz. Bir de bazı insanların sadece damarları güçsüz olduğu için anevrizmaları vardır. Tıpkı boynundaki damarlar güçsüz olduğu için arabasını park ederken kafasını çevirdiğinde ölen 72 numarada oturan komşumuz Bayan Harris'ti gibi. Diğer taraftan emboli de olabilirdi. Çünkü hastanede yattığında olduğu gibi uzun süre yatarsan kanın daha çok pıhtılaşır. Babam, "Üzgünüm Christopher, gerçekten üzgünüm," dedi. Ama bu onun suçu değildi. Sonra Bayan Charles geldi ve bize yemek pişirdi. Ayağında sandaletler vardı. Üstünde de kot pantolon ve üzerinde Rüzgar Sörfü ve Korfu Adası yazılı olan ve sörfçü resmi bulunan bir tişört vardı. Ve babam oturuyordu ve Bayan Charles onun yanında duruyordu ve kafasını göğsüne bastırıp "Haydi Ed, bunu atlatmanı sağlayacağız," dedi. Ve sonra bize spagetti ve domates sosu pişirdi. Ve akşam yemeğinden sonra benimle Scrabble oynadı ve onu 247'ye 134 yendim. Babam başkalarının işine karışmamı söylemiş olsa da Wellington'ı kimin öldürdüğünü bulmaya karar verdim. Bunun nedeni sözlerimi her zaman tutamamam. Ve bunun nedeni de insanlar sana bir şey yapmanı söylediklerinde genellikle bunun kafa karıştırıcı ve saçma bir şey olması. Örneğin insanlar çoğu zaman sessiz ol derler. Ama ne kadar süre sessiz olman gerektiğini söylemezler. Ya da çimlerine basmayınız yazılı bir tabela görürsün ama aslında şöyle yazıyor olması gerekir. Bu tabelanın etrafındaki çimlere basmayınız. Ya da bu parkın hiçbir yerindeki çimlere basmayınız yazmanı. Çünkü üzerinde yürümenin serbest olduğu bir sürü çimen var. Ayrıca insanlar sürekli kuralları çiğniyorlar. Örneğin babam hız sınırı saatte 45 km olan yerlerde 45 km'nin üzerinde gidiyor ve bazen içkili araba kullanıyor ve çoğu zaman kamyoneti kullanırken emniyet kemerini takmıyor. Ve İncil'de öldürmeyeceksin yazıyor ama Haçlı seferlerinde ve 2. Dünya Savaşı'nda ve Körfez Savaşı'nda isteyenler bir sürü insanı öldürmüş. Ayrıca babamın başkalarının içine karışma derken ne demek istediğini anlamıyorum. Çünkü okulda, alışverişte, otobüste diğer insanlarla bir sürü şey yapıyorum. Ve ayrıca onun işi de başka insanların evine girip ısıtıcılarını ve kazanlarını tamir etmek. Ve bütün bunlar da başkalarının işleri. Siyopan beni anlıyor. Bana bir şey yapmamamı söylediğinde tam olarak yapmamın yasak olduğu şeyi söylüyor. Ve bu hoşuma gidiyor. Örneğin bir keresinde "Sara'ya asla yumruk atmamalısın ya da herhangi bir şekilde vurmamalısın Christopher. Önce o sana vursa bile. Eğer tekrar vursa ona uzaklaş, olduğun yerde dur ve birden 50'ye kadar say. Sonra bana ya da okuldaki görevlilerden herhangi birine gelip onun ne yaptığını söyle," dedi. Ya da örneğin bir keresinde "Sanıncağa binmek istiyorsan ve o anda sanacakta zaten birileri varsa onları asla itmemelisin. Onlara binebilir miyim diye sor ve sonra onları gelene kadar bekle," dedi. Ama diğer insanlar ne yapmaman gerektiğini söylediğinde bunu bu şekilde yapmıyorlar. O yüzden ne yapıp ne yapmayacağımı kendim karar veriyorum. O akşam Bayan Charles'ın evine gittim ve kapıyı çaldım ve açmasını bekledim. Kapıyı açtığında elinde içinde çay olan bir kupa vardı ve ayağında koyun derisinden yapılmış terlikleri vardı ve yanlışlıkla televizyonda bir bilgi yarışması izliyordu. Çünkü televizyon açıktı ve birini şöyle dediğini duyabiliyordum. Venezuela'nın başkenti. A. Maracas. B. Caracas. C. Bogota. D. Georgetown. Ve cevabın Caracas olduğunu biliyorum. Biliyordum. Christopher, şu anda seni görmek istediğimi gerçekten hiç sanmıyorum," dedi. "Wellington'ı ben öldürmedim," dedim. "Burada niye arıyorsun?" diye cevap verdi. "İçeri girip size Wellington'ı öldürmediğimi söylemek istiyorum. Ayrıca onu kimin öldürdüğünü de bulmak istiyorum," dedim. Çayın birazı halıya döküldü. "Wellington'ı kimin öldürdüğünü biliyor musunuz?" dedim. Soruma cevap vermedi. Sadece "Güle güle Christopher," deyip kapıyı kapattı. O zaman ben de biraz dedektiflik yapmaya karar verdim. Beni izlediğini ve gitmemi beklediğini ön kapıdaki buzlu camın arkasından görebiliyordum. Holde duruyordu. Yürüyerek bahçe yolundan dışarı çıktım. Sonra geri döndüm ve artık holde durmadığını gördüm. Beni gören kimse olmadığından emin olduktan sonra duvara tırmanıp evin yan tarafından bütün bahçe malzemelerinin bulunduğu, kulübenin olduğu arka bahçeye geçtim. Kulübe asma kilitle kilitli olduğu için içeri giremedim ve yan tarafındaki pencereye doğru yürüdüm. Sonra şansım yaver gitti. Pencereden baktığımda Wellington'a saplanan tırmağa tıpatıp benzeyen bir tırmak gördüm. Pencerenin yanındaki bankın üstüne duruyordu ve temizlenmişti. Çünkü uçlarında kan yoktu. Başka aletler de görülüyordu. Bir bel, bir kazma ve ulaşılmayacak kadar yüksekteki dalları kesmek için kullanılan uzun makaslardan vardı. Ve hepsinin sapları aynen tırmak gibi yeşil plastikten yapılmıştı. Bu da tırmağın Bayan Charles'a ait olduğu anlamına geliyordu. Ya öyleydi ya da bu insanı yanlış bir sonuca getiren bir ipucu ya da ipucu gibi görünen ama aslında ipucu olmayan bir yanıltmacaydı. Acaba Wellington'ı Bayan Charles'ın kendisi öldürmüş olabilir mi diye düşündüm. Ama eğer Wellington'ı kendisi öldürdüyse neden evden "Köpeğime ne yaptın Allah'ın belası" diye bağırarak çıkmıştı? Wellington'ı Bayan Charles'ın öldürmüş olamayacağını düşündüm. Ama onu her kim öldürdüyse bunu muhtemelen Bayan Charles'ın tırmığıyla yapmıştı. Ve kulübe kilitliydi. Demek ki bu Bayan Charles'ın kulübesinin anahtarına sahip birisiydi. Ya da o gece Bayan Charles kulübeyi kilitlememişti. Ya da tırmığı bahçede bırakmıştı. Bir ses duydum ve Bayan Charles da çimenlikte durmuş bana bakarken gördüm. "Tırmığın kulübede olup olmadığına bakmaya geldim," dedim. O ise "Eğer hemen gitmezsen yine polisi çağıracağım," dedi. Ben de eve gittim. Eve gittiğimde babama merhaba dedim ve yukarı çıktım ve Toby'yi besledim. Faremi, yani ve kendimi mutlu hissettim. Çünkü dedektiflik yapıp bir şeyler öğreniyordum. Okuldaki Bayan Forbes, annemin önünce cennete gittiğini söyledi. Bunun nedeni Bayan Forbes'un çok yaşlı oluşu ve cennete inanması. Bayan Forbes, pantolon yerine eşofman altı giyer. Onun normal pantolonlardan daha rahat olduğunu söylüyor. Ve geçirdiği bir motosiklet kazası yüzünden bir bacağı diğerinden birazcık daha kısa. Ama annem öldüğünde cennete gitmedi. Çünkü cennet diye bir şey yok. Bayan Peterson kocası bir peder ve ona Peder Peters deniyor. Bazen okula gelip bizimle konuşur ve ona cennetin nerede olduğunu sorduğumda bana "Bizim evrenimizde değil. Orası tamamen başka bir yer," dedi. Peder Peters düşünürken bazen diliyle komik bir ses çıkarıyor. Sigara da içiyor ve nefesi sigara kokuyor ve ben bundan hoşlanmıyorum. Evrenin dışında hiçbir şey olmadığını ve tamamen başka bir yer diye bir şey olmadığını söyledim. Kara delik dışında. Ama bir kara delik tuhaflık denen bir şeydir ve diğer tarafında ne olduğunu bulmak imkansızdır. Çünkü kara delikte yer çekimi o kadar fazladır ki ışık gibi elektromanyetik dalgalar bile ondan geçemez ve elektromanyetik dalgalar uzaktaki şeylerden haber almada kullanılır. Ve cennet bir kara deliğin diğer tarafında bile olsa ölü insanların roketlerle uzaya gönderilmesi gerekirdi ama gönderilmiyorlar. Yoksa insanlar fark ederdi. Bence insanlar ölmek fikrinden hoşlanmadıkları için cennete inanıyorlar. Çünkü yaşamaya devam etmek istiyorlar ve başka insanların onların evine taşınıp eşyalarını çöpe atması fikrinden hoşlanmıyorlar. Peder Peters dedi ki, "Cennet evrenimizin dışında bir yerlerde," dediğimde bu sadece sözün gelişiydi. Sanırım asıl demek istediğim ölen insanların Tanrı ile birlikte olduğu. "Peki ama Tanrı nerede?" dedim. Peder Peters bu konuya başka bir gün daha çok vakti olduğunda konuşmamız gerektiğini söyledi. Öldüğü zaman gerçekte olan şey beyninin durması ve vücudunun çürümeye başlamasıdır. Tıpkı tavşanın öldüğünde ve onu bahçenin dibindeki toprağa gömdüğümüzde olduğu gibi. Ve bütün molekülleri yeni moleküllere dönüşüp toprağa karışmıştı. Ondan sonra solucanlar tarafından yenerek bitkilere karışmıştı. Ve ondan 10 yıl sonra gidip aynı yere kazarsak iskeletinden başka hiçbir şey göremeyiz. Ondan 1000 yıl sonra da iskeleti bile gitmiş olur. Ama bu iyi bir şey. Çünkü artık o çiçeklerin, elma ağacının ve alaçatılıklarının bir parçası demektir. İnsanlar öldüğünde bazen tabutların içine konurlar. Onun anlamı tabut çürüyene kadar. Yani oldukça uzun bir süre toprağa karışmayacak olmalıdır. Ama annem yakılmıştı. Yani bir tabuta konup yakılmış ve kül ve dumanı dönüştürülmüştü. Kule ne olduğunu bilmiyorum ve krematoryumda soramadım. Çünkü cenazeye gitmedim. Ama duman başından çıkar ve havaya karışır ve bazen gökyüzüne baktığımızda orada yukarıda annemin moleküllerinin olduğunu düşünüyorum. Ya da Afrika ya da Antarktika'daki gibi bulutlarda olduğunu ya da Brezilya'daki yağmur anlarına yağmur olarak yağdığını ya da başka bir yere kar olarak yağdığını. Ertesi gün cumartesiydi ve eğer babam beni göle botla gezmeye ya da parka gezmeye götürmediyse yapacak fazla bir şey yok demekti. Ama o cumartesi İngiltere'nin Romanya ile futbol maçı vardı ve babam televizyonda maçı seyretmek istediği için gezmeye gitmeyecektik. Ben de kendi kendime dedektifliğe devam etmeye karar verdim. Sokağımızda yaşayan diğer insanlara Wellington'ı öldüren birini görüp görmediklerini ya da perşembe gecesi sokakta dikkatlerini çeken garip bir olay olup olmadığını sormaya karar verdim. Yabancılarla konuşmak genellikle yapmadığım bir şeydir. Yabancılarla konuşmaktan hoşlanmam. Bunun nedeni bize okulda anlattıkları, yabancı bir adamın sana seks yapmak için bir şeker vermek istemesi ya da arabayla dolaşmasıyı teklif etmesi anlamına gelen yabancı tehlikesi değil. Bundan endişelenmiyorum. Yabancı bir adam bana dokunursa ona vururum ve insanları çok sert vurabilirim. Örneğin saçımı çektiği için Sara'ya vurduğumda onu bayılttım ve beyin sarsıntısı geçirdi ve onu hastanenin acil servisine götürmek zorunda kaldılar. Hem ayrıca cebimde her zaman İsviçre çakımı taşıyorum ve bir insanın parmağını kopartabilecek kadar keskin bir bıçağı var. Yabancılardan hoşlanmıyorum çünkü daha önce tanışmadığım insanları sevmiyorum. Onları anlamak zor oluyor. Annem hayattayken tatilde kamp yapmak için gittiğimiz Fransa'da olmak gibi. Oradan nefret etmiştim çünkü bir dükkana ya da lokantaya gittiğinde ya da sahilde tek bir kişinin bileni söylediğini anlamıyorsun ve bu beni korkutmuştu. Tanımadığım insanlara alışmam uzun zaman alıyor. Örneğin okula yeni görevliler geldiğinde onlarla haftalarca konuşmam. Zararsız olduklarını anlayana kadar onları sadece izlerim. Sonra onlara kendileri hakkında sorular sorarım. Evcil hayvanlar olup olmadığı ve en sevdikleri rengin ne olduğu ve Apollo uzay uçuşu hakkında ne bildikleri gibi onlardan evlerini bir planını çizmelerini isterim. Ve nasıl bir arabaları olduğunu sorarım ve böylece onları tanımaya başlarım. Bundan sonra onlarla aynı odadan olmaktan rahatsız olmam ve sürekli olarak onları izlemek zorunda kalmam. Bu yüzden sokağımızdaki diğer insanla konuşmak benim için cesurcaydı. Eğer dedektiflik yapacaksan cesur olman gerekir. Bu yüzden başka seçeneğim yoktu. Öncelikle Randolph Sokağı adı verilen sokağımızın bize bulunduğumuz önümüne bir planını çizdim. Şöyle bir şeydi. İsviçre çakımın cebimde olup olmadığını kontrol ettikten sonra dışarı çıktım. Bayan Şarsın evinin karşısında olduğu için orada oturanların bir şey görmüş olma ihtimalleri en yüksek olan 40 numaralı evin kapısını çaldım. 40 numarada yaşayanların adı Thompson'lar. Kapıyı Bay Thompson açtı. Giydiği tişörtün üzerinde şöyle yazılıydı. 1A. 2000 yıldır çirkin insanların seks yapmasını sağlıyor. Bay Thompson, yardımcı olabilir miyim? Dedi. Wellington'ı kimin öldürdüğünü biliyor musunuz? Dedim. Yüzüne bakmadım. İnsanların yüzlerine bakmaktan hoşlanmam. Özellikle de yabancıların. Birkaç saniye boyunca hiçbir şey söylemedi. Sonra, sen kimsin? Dedi. Ben 36 numaradan Christopher Bowen ve sizi tanıyorum. Siz Bay Thompson'sınız, dedim. Ben Bay Thompson'ın ağabeyim, dedi. Wellington'ı kimin öldürdüğünü biliyor musunuz, dedim. Kim bu Allah'ın belası Wellington, dedi. Bayan Charles'ın köpeği. Bayan Charles 41 numarada oturuyor, dedim. Biri onun köpeğini mi öldürmüş, dedi. tırmıkla dedim. Aman tanrım dedi. Bir bahçe tırmığı dedim. Çocukların kumsalda oynadıkları tırmığı kastettiğimi düşünmemesi için. Sonra onu kimin öldürdüğünü biliyor musunuz dedim. Hiçbir halt bildiğim yok dedi. Bir bahçe Perşembe gecesi şüpheli bir şey gördünüz mü dedim. Bak evlat, ortalarda dolaşıp böyle sorular sorman sence doğru mu dedi. Evet, çünkü Wellington'ı kimin öldürdüğünü bulmak istiyorum ve bununla ilgili bir kitap yazıyorum dedim. Perşembe gecesi ben Colchester'daydım. O yüzden yanlış kişiye soruyorsun dedi. Teşekkür ederim dedim ve oradan uzaklaştım. 42 numaralı evde kapıyı kimse açmadı. 44 numarada yaşayanları görmüştüm ama isimlerini bilmiyordum. 44 numarada bir kız, bir erkek, iki çocukları olan siyahi bir erkek ve siyahi bir kadın oturuyordu. Kapıyı kadın açtı. Ayağında asker botuna benzeyen botlar vardı ve bileğinde gümüş renkli metalden yapılmış 5 tane bilezik vardı. Birbirlerine çarpıp şıngırdıyorlardı. Adın Christopher değil mi? Dedi. Öyle olduğunu söyledim ve Wellington'ı kimin öldürdüğünü bilip bilmediğini sordum. Wellington'ın kim olduğunu biliyordu. Bu yüzden açıklamam gerekmedi. Öldüğünü de duymuştu. Perşembe gecesi ipucu olabilecek şüpheli bir şey görüp görmediğini sordum. Ne gibi? Dedi. Yabancı birileri gibi ya da tartışan insan sesleri gibi dedim. Ama görmediğini söyledi. Ve farklı bir yol izlemek denen şeyi yapmaya karar verdim. Ve ona Bayan Charles'ın üzülmesini isteyecek birini tanıyıp tanımadığını sordum. Ve bana belki de bu konuyu babanla konuşmalısın dedi. Ben de babama soramayacağımı çünkü araştırmanın gizli olduğunu ve babamın başka insanların işlerine karışmamamı istediğini söyledim. Belki bir bildiği vardır Christopher dedi. Yani ipucu olabilecek bir şey bilmiyorsunuz dedim. Ve o hayır dedi. Sonra da dikkatli ol genç adam dedi. Dikkatli olacağımı söyledim. Ve ona sorularımı cevaplayarak yardımcı olduğu için teşekkür ederek Bayan Charles'ın evinin yanındaki ev olan 43 numaraya gittim. 43 numarada Bay Weiss ve Bay Weiss'ın tekerlekli sandalyeye mahkum annesi oturuyor. Bay Weiss annesini alışverişe götürmek ve gezdirmek ve ona bakmak için onunla birlikte yaşıyor. Kapıyı Bay Weiss açtı. Uzun zaman yıkanmayan insanları koktuğu gibi bayat bisküvi ve paslamış mısır kokuyordu. Bizim okuldaki ailesi fakir olduğu için yıkanamayan Jason gibi. Bay Weiss'a Perşembe gecesi Wellington'ı kimin öldürdüğünü bilip bilmediğini sordum. Vay canına. Polislerin yaşları gitgide küçülüyor ha dedi. Sonra da güldü. İnsanların bana gülmesinden hoşlanmam. Bu yüzden dönüp gittim. Bizim evin yanındaki ev olan 38 numaralı evin kapısını çalmadım. Çünkü orada yaşayanlar uyuşturucu kullanıyorlar ve onlarla asla konuşmamı gerektiğini söylediği için konuşmuyorum. Geceleri yüksek sesle müzik çalıyorlar ve bazen sokakta onları gördüğümde beni korkutuyorlar. Ve aslında bu onların evi de değil. Sonra Bayan Charles'ın evinin yanındaki 39 numarada oturan yaşlı kadını fark ettim. Ön bahçesinde elektrikli bir çim biçme makinesiyle çimlerini biçiyordu. Adı Bayan Alexander. Bir köpeği vardı. Cinsi Dachshund. Köpekleri sevdiğine göre büyük ihtimalle iyi bir insandı. Ama köpeği onunla birlikte bahçede değildi. Evin içindeydi. Bayan Alexander, yaşlı insanların normalde giymeyeceği şekilde kot pantolon ve spor ayakkabı giyiyordu. Ve kot pantolonuna çamur bulaşmıştı. Ve ayakkabılarının markası New Balance'dı. Bağcıkları da kırmızıydı. Bayan Alexander'a yaklaştım ve Wellington'ın öldürülmesi hakkında bir şey biliyor musunuz dedim. Elektrikli çim biçme makinesini kapatıp söylediğini tekrarlaman gerekecek. Bir parça sığırım ben dedi. Ben de tekrarladım. Wellington'ın öldürülmesi hakkında bir şey biliyor musunuz? Dün duydum. Korkunç, korkunç dedi. Onu kimin öldürdüğünü biliyor musunuz? Dedim. Hayır, bilmiyorum, dedi. Onu birinin biliyor olması gerek. Çünkü Wellington öldüren kişi onu öldürdüğünü biliyor olmalı. Tabii eğer ne yaptığını bilmeyen bir akıl hastası değilse. Ya da hafıza kaybına uğramadıysa, dedim. Sanırım haklı olabilirsin, dedi. Araştırmamda yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim, dedim. Sen Christopher'sın değil mi, dedi. Evet, 36 numarada oturuyorum, dedi. Ve daha önce hiç konuşmamıştık değil mi, dedi. Ben de hayır, yabancılarla konuşmaktan hoşlanmam. Ama şu anda dedektiflik yapıyorum, dedim. Seni her gün okula giderken görüyorum, dedi. Buna cevap vermedim. Gelip merhaba demen çok güzel bir davranış, dedi. Buna da cevap vermedim çünkü Bayan Alexander adına sohbet denen insanların soruya da cevap olmayan birbiriyle bağımsız şeyler söyleyerek yaptıkları şeyi yapıyordu. Bunu dedektiflik işi için yapıyor olsam bile, dedi. Tekrar teşekkür ederim, dedim. Ve benim de senin yaşında bir erkek torunum var, dediğine tam da dönüp gitmek üzereydim. Ben 15 yıl, 3 ay ve 3 gün önce doğmuşum diyerek sohbet etmeye çalıştım. Neredeyse senin yaşında, dedi. Sonra o, senin köpeğin yok değil mi, diyene kadar ikimiz de konuşmadık. Ve ben, hayır, dedim. Herhalde bir köpeğin olmasını isterdin değil mi, dedi. Bir farem var, dedim. Fare mi, dedi. Adı Toby, dedim. Aa, dedi. Ondan sonra ben, genellikle insanlar fareleri sevmez. Çünkü onların veba gibi bulaşıcı hastalıklar taşıdıklarını sanırlar. Ama bunun nedeni, genellikle dağımlarda yaşıyor olmaları ve garip hastalıkların olduğu ülkelerden gelen gemilerin içinde yıllarca kapalı kalmaları. Ama fareler aslında çok temizdir. Toby her zaman kendi kendini temizler. Ve onu yürüyüşe çıkarmanız gerekmez. Sadece odanın içinde koşmasına izin veriyorum. Böylece egzersiz yapmış oluyor. Ve bazen omzumda oturur ya da inle saklanır gibi giysilerimin koluna girer. Ama doğada fareler inlerde yaşamaz, dedim. Bayan Alexander, çay içmek için içeri girmek ister misin, dedi. Ondan sonra ben, başka insanların evlerine girmem, dedim. Ondan sonra o, peki belki buraya bir şeyler getirebilirim. Limonata ister misin, dedi. Ben sadece portakal suyu severim, diye cevap verdim. Ve o, şanslısın, ondan da biraz var. Battenberg, ne dersin? Ben de, bilemiyorum. Çünkü Battenberg nedir bilmiyorum, dedim. Bir çeşit pasta. Orasında 4 tane pembe ve sarı kare var ve kayanlarında da badem ezmesinden yapılmış krema var, dedi. Ondan sonra ben, eşit parçalara bölünmüş farklı renklerdeki birbirini kesen karelerden oluşan uzun bir pasta mı, dedim. Ondan sonra o, evet sanırım onu böyle tarif edebilirsin, dedi. Sanırım pembe karelerden isteyebilirim ama sarı kareler olmaz. Çünkü sarıyı sevmem. Ve badem ezmesinin ne olduğunu bilmediğim için ondan isteyip istemediğimi bilmiyorum, dedim. Ondan sonra o, korkarım badem ezmesi de sarı. Onun yerine biraz bisküvi getirsem daha iyi olacak sanırım. Bisküvi sever misin, dedi. Evet, bazı çeşitlerini severim, dedim. Ondan sonra o, öyleyse karışık bisküvi getireyim, dedi. Sonra döndü ve eve girdi. Yaşlı bir kadın olduğu için çok yavaş hareket ediyordu ve içeride 6 dakikadan fazla kaldı ve evde ne yaptığını bilemediğim için endişelenmeye başladım. Ayrıca onu portakal suyu ve Battenberg pastası getireceği konusunda gerçeği söylediğinden emin olacak kadar iyi tanımıyordum. Belki de polisi arıyordu ve daha önce aldığım uyarı yüzünden başım çok daha ciddi bir belaya gidebilirdi. Bu yüzden oradan uzaklaştım. Caddeyi geçerken aklıma Wellington'ı kimin öldürmüş olabileceği ile ilgili fikirler gelmeye başladı. Kafamın içinde aşağıdakine benzeyen bir nedenler zinciri oluşturdum. 1. İnsan bir köpeği neden öldürür? A. Köpekten nefret ettiği için. B. Deli olduğu için. C. Bayan Charles'ı üzmek için. 2. Wellington'dan nefret eden kimseyi tanımıyordum. O yüzden cevap A ise bu muhtemelen yabancı biriydi. Deli 3. Deli olan kimseyi tanımıyordum. O yüzden cevap B ise yine muhtemelen yabancı biriydi. 4. Çoğu cinayeti kurbanın tanıdığı bir işler. Aslında Noel'de kendi aile üyelerinizden bir tarafından öldürme ihtimaliniz çok yüksektir. Bu bir gerçek. Wellington'da büyük bir ihtimalle onu tanıyan biri tarafından öldürülmüştü. Eğer cevap C ise bayan şahsı sevmeyen sadece bir kişi de tanıyordum. Ve bu Wellington'ı gerçekten de tanıyan Bay Charles'tı. Yani Bay Charles benim baş şüpheliydi. Bay Charles, bayan Charles ile evliydi ve 2 yıl öncesine kadar birlikte yaşıyorlardı. Sonra Bay Charles gitti ve bir daha geri dönmedi. Bu yüzden annem öldüğünde bayan Charles bize bir sürü yemek pişirdi. Çünkü artık Bay Charles için yemek pişirmesi gerekmiyordu ve evde kalıp onun karısı olmak zorunda da değildi. Ve ayrıca babam onun da arkadaşlığa ihtiyacının olduğunu ve yalnız kalmak istemediğini söyledi. Ve bazen bayan Charles geceyi bizim evde geçiriyordu ve bu hoşuma gidiyordu. Çünkü etrafı topluyordu ve kavanozları, tavaları ve kutuları raflara büyüklük sırasına göre diziyordu. Ve her zaman etiketleri görünecek şekilde yerleştiriyordu. Ve bıçakları, çatalları ve kaşıkları çekmecede hep doğru bölmelere koyuyordu. Ama sigara içiyordu ve anlamadığım bir sürü şey söylüyordu. Örneğin ben zıbarmaya gidiyorum ve hava buz kesmiş. Gidip tıkanacak bir şeyler ayarlayalım. Ve böyle şeyler söylemesine hoşuma gitmiyordu. Çünkü ne demek istediğini anlamıyordum. Ve bayan Charles'ın neden terk ettiğini bilmiyorum. Çünkü kimse anlatmadı. Ama evlendiği zaman bunun nedeni birlikte yaşayıp çocuk yapmak istemeyendir. Eğer bir kilisede evlendiysen ölüm size ayırana kadar birlikte kalmaya söz vermek zorundasın. Ve eğer birlikte yaşamak istemiyorsan boşanmak zorundasındır ve bunun nedeni birinin bir başkasıyla seks yapmış olması ya da sürekli kavga ediyor ve eşinle birbirinizden nefret ediyor olmanız ve artık onunla aynı evde yaşamak ve çocuk yapmak istemiyor olmandır. Ve Bay Charles artık bayan Charles'la aynı evde yaşamak istemediğine göre ondan nefret ediyor olmalıydı ve onu üzmek için geri gelip köpeğini öldürmüş olabilirdi. Bay Charles ile ilgili daha fazla bilgi bulmaya karar verdim. Ayrım sonu. Sayfa 63.